yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi söylemiştim. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Yaklaşıyor fırtına, bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Geçmiş tükendi, ne yarınlar, hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yaklaşıyor fırtına, bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Ne geçmiş tükendi, yarınlar, hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yıllardan sonra, yollardan yeniden yan yana onlar.
15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Ve şimdi stüdyo konuğumuz Atis Fuarcılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilgin Aygül bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Art Ankara 2. Çağdaş Sanat Fuarı bugün itibariyle başladı sanıyorum. Evet. 13 Mart'a kadar Ato Kongrezyum'da sanatseverlerle buluşuyor. İkinci kez buluşuyor ve farklı bir buluşma galiba bu, değil mi efendim, diğer fuarlardan?
Bu sene oldukça zengin bir sanatçı listesi var. İkincisi önemli, daha önce de fuarlar yaptık Ankara'da, sanat fuarları, ama Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı binada, Kongrezum'da.
Çok büyük bir salon.
Çok büyük, 10 bin metrekarelik, çok güzel bir salon. Belki de en güzel yapılabilecek fuar, sanat fuarı. İkinci kez bu sabah kapılarımızı açtık saat 10 itibariyle. Çok büyük bir ilgi var. Çok mutluyuz o açıdan.
İlk günden, ilk dakikalardan.
İlk günden özellikle gençliğin ilgisi bizi çok umutlandırdı. Çünkü yaratı dünyası olmayan bir ülkenin ne ekonomisi, ne sanayisi, ne ticareti, hiçbiri ileri gidemez. İddialı bir ülke olamaz. O yaratı dünyasına sahip çıkmak, onunla birlikte yaşamak gerekir. Cumhuriyetle saraydan Anadolu'ya yayılan sanat ve sanatın merkezi Ankara'ydı. Ama son yıllarda tabii ekonomik faaliyetlerinde çok büyük kısmı İstanbul'a kaydığı için böyle bir fuar gereksinimi olmasına rağmen gerçekleştirilemiyordu. Bizler de birkaç kez denemiştik geçmişte. Ama çok anlamlı olmamıştı. Sabah ondan beri ben gerçekten çok mutluyum. Dehşet bir izleyici kitlesi var ve gençler çoğunlukta. O bizi
çok
mutlu etti. Mekan olarak, nicelik olarak, niteliksel olarak da çok büyüdü fuar. İki misline yakın büyüdü. Bizim hedeflerimizin belki bu sene için %90'ını yakaladık diyebilirim. Ama daha yolun çok başındayız. 7-8 ülke olmasına karşın amacımız önümüzdeki yıllarda burayı Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı uluslararası bir fuar haline getirebilmek.
Zaten o yolda ilerliyor herhalde, değil mi? Var mıdır peki yurt dışından sanatçılar,
yurt dışından,
ya da resimler ya da daha farklı alanda?
Yurt dışından 7 ülke direkt katılım sağladı. Almanya, İsviçre, Gürcistan, Güney Kore gibi ülke, Küba var mesela. 7 ülke direkt katılım sağladı ama bunun dışında 40'a yakın ülkeden sanatçıların eserleri var. Fuarımızda 70'in üzerinde katılımcı var. Bunlar üniversiteler, galeriler ve müzeler, sanat, çağdaş sanat müzeleri. Yaklaşık 400 sanatçının eserleri sergileniyor. Bu da 2500'ün üzerinde eser sayısı da, ki eserler çok önemli. Mesela ilk kez sergilenen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir başyapıtı var. 1956 yılı yapımı. 3.20'ye 10 metre uzunluğunda. Ebabil Kuşlu, Kuşu isimli tablosu. Ama Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Safi'ye, Zonaro'dan Fikret Mualla'ya, Erol Akyavaş'tan Avni Arbaş'a, Burhan Doğançay'dan Faruk Cimo'a, İbrahim Balaban'dan Hamit Görele'ye kadar, Nuri Yem'e kadar Türk resminin öncüleri de eserleriyle yer alıyor fuarımızda.
Kaç eser sergilenecek, saymak mümkün değil bu durumda.
Saymak mümkün değil. Çok yeni çağdaş Türk ressamları da, heykeltıraşları da, grafik sanatçıları da fuarımızda yer alıyor. 5 gün içinde saat 10 ile 20 arasında ziyarete açık fuarımız.
Evet, giriş ücretli midir?
Giriş ücretli. Ama her gün söyleşiler var, dinletiler var. Bir de performanslar var. Özellikle izlemelerini isteriz.
Evet. Peki programı nereden takip edebilirler? Bir internet adresiniz
Art Ankara,
var mıdır?
Evet. artankara.com'dan takip edebilirler.
Çünkü söyleşiler de hepsi çok farklı. Çünkü fuarda zaten resimden, fotoğrafa, heykelden pek çok sanat dalına uzanan eserler var.
Evet.
Sanatseverlerle buluşan. Dolayısıyla onun için dediniz ya, ilgi çok fazlaydı diye. Her şeyi bulabilecekleri aslında bir fuar.
Evet. Paylaşabilecekleri, kendilerini bir galeriye tanıtmak isteyen, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen, geçen sene bunları yaşadık. Ressamlar da onlarla bir ilişki kuruyorlar. Gerçekten Ankara'nın en güzel mevsimi olan baharında bizim fuarımızda bir renk kattı diye düşünüyoruz.
Evet. Peki Türk sanatçıların yanı sıra yabancı sanatçılar da var.
Evet.
Eserleri de var dediniz. Onların da katılabilecekleri söyleşiler, dinletiler, paneller var mı?
Var efendim, var. Yani çok farklı konularda 15'e yakın panelimiz var. Aşağı yukarı günde 3 tane panelimiz var. Ayrıca performanslarımız var ve dinletilerimiz var. Bu akşam mesela Küba Büyükelçiliği'nin sağladığı bir Küba şeysi var. Müzik topluluğunun gösterisi var. Her günde farklı etkinliklerimiz yer alacak.
Evet. Şimdi yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz acaba buralara da gelebilirler mi, gelecekler mi diye düşünüyor olabilirler. Var mıdır öyle bir plan?
Şimdi tabii biz fuarcılık sektöründe yaklaşık 35 yıldır 41 ülkede etkinlik yaptık. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de, Avrupa'da yaptığımız etkinliklerde insanlarımızla birçok şeyi paylaştık. Ama sanatın, kültürün farklı bir boyutu var. Amacımız Art Ankara'yı yalnız yılda bir kez yapılan bir fuar değil. Aylık söyleşilerle, çeşitli ülkelerde yapılacak roadshow'larla, sergilerle süslemek ve o insanlarımızla da, özellikle yurt dışında yaşayan insanlarımızla da bu coşkuyu paylaşmak istiyoruz.
Bir talep gelirse oralardan değerlendirebiliriz diyorsunuz.
Bu fuarımızda TÜSKAT, tüm Galericiler Derneği ve BRHD, Birleşik Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği ve sponsorlarımızla böyle bir çalışmanın içindeyiz. Bir paket oluşturup çağdaş Türk resminden onları galerilerimizin öncülüğünde taşımak istiyoruz. Özellikle başta Avrupa olmak üzere Almanya'dan başlayacağız önümüzdeki aylarda. Bunu dolaştırmak istiyoruz. Türklerin yoğun olduğu ve Türk resminin ilgi görebileceği yerlerde. Ama Art Basel gibi, Art Cologne gibi fuarlarda da yer alacağız.
Evet. Dediniz ki bugün itibariyle, sabahtan itibaren özellikle de gençlerin ilgisinin çok yoğun olduğunu gördük dediniz. Peki o gençlerden belki, çünkü o kadar çok alanda sanatseverle buluşuyor ki sergi, işte fotoğraftan heykele, resme kadar. Peki merakları varsa onları o yönde kanalize edecek olan bir çalışma ortamı da mümkün müdür acaba fuarda?
Tabii ki, zaten üniversitelerimiz yaklaşık 15-16 tane Güzel Sanatlar Fakültesi yer alıyor. Müzelerimiz, galerilerimiz bu iş için onların ilgilerini, onların yönelimlerini sağlayabilecek yapılar bunlar. Tabii bu fuar şunu gösterdi ki Ankara'da ciddi bir sanata ilgi var. Biz burada bir katalizörüz. Nihayetinde galericilerimizi, sanatçılarımızı sanatseverlerle buluşturuyoruz. Ama o ilgi, o sanata ilgisi olan insanların, ilgi duyan insanların, özellikle ebeveynlerin de bu yapılarda, özellikle üniversitelerde bilgi alabilecek info deskleri var. Onlardan da paylaşabilirler. Kurslar da var bu arada. Sanata yönelik kurslar da var. Resim, heykel konusunda. Onlarla paylaşabilirler taleplerini.
Evet. Peki ilgi daha çok hangisini? Resme mi? Fotoğrafa mı? Heykele mi? Yoksa gelmişken
çok
hepsini gezelim
net
mi?
Net bir şey söyleyemiyorum ama tabii çok iyi ressamlar var ve bu fuarın bir özelliği de fuar için hazırlanmış özellikle büyük eserler var. 1'e 2, 2'ye 3. Yani büyük eserler de tabii insanları etkiliyor. Özellikle resim ilk başta, daha sonra da heykeller ilgi çöküyor. Fotoğraflar maalesef üçüncü planda kalıyor.
Evet. Özellikle Bedri Rahmi İyiboğlu'nun az önce sizin bahsettiğiniz Ebabil Kuşu, gerçekten boyutu çok büyük. Belki Kongrezyum'da olmasaydı bu belki de sergilenemeyecekti.
Belki de, ama tabii biz müze yoksunu bir ülkeyiz. Ankara'nın göbeğinde Türkiye'nin en güzel müzelerinden
olan
bir tanesi var.
Olan müzelerimize de gereken ilgiyi göstermiyoruz zaten.
Müzelere ilgi göstermiyoruz ama olan, kendi imkanlarıyla bir müze yaratmış olan, ki çok güzel bir müze. Özellikle sanata ilgi duyanların gezmesini isterim. Mustafa Yaz'ın kendi yarattığı bir müze var. Kendi eserlerinin oluşan, ama o kadar az gezen var ki bizler de çok üzülüyoruz. Oysa başta söylediğim gibi yaratı dünyası olmayan bir ülkenin iddialı bir ülke olması, sanayide, ekonomide, ticarette ilerlemesi, teknolojik buluşlar yapması çok zor.
Evet. Az önce söylediniz ya, gençlerimizin ilgisi çok büyüktü özellikle bu sabah itibariyle diye. Onlar birazcık yüzümüzü güldürecekler galiba bu anlamda.
Umarım. 3 tane de sosyal sorumluluk projesi var. Bir tanesi çocuk felcilerine yönelik bir resim yarışması var. Gene engelli
fuar kapsamında
evet,
mı?
Evet. Engelli çocukların resim yaparak yaptıkları resimleri orada hem yarışmaya girerek hem satarak Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmaları mümkün. Bir de bir çocuklar için bir çocuk galerisi var.
Çocukları da unutmadınız
çocukları
yani.
Çocukları da unutmadık. Sosyal sorumluluk projelerimizde fuarımız içinde yer alıyorlar.
Evet, çok güzel. Geçen yılda var mıydı bu çocuklarla ilgili ya da yarışmalar?
Vardı ama bu kadar etkin değildi. Hı hı. Mesela bu sene bir koleksiyonumuz Hamit Görel'e sergisi açtı. 30'a yakın Hamit Görel'in resimlerinden oluşan bir sergi var. Bunu müzelerde bile gezmek artık çok olanaklı değil. Dolayısıyla Türk resminin öncülerine ilgi duyanların da özellikle bu fuarı ziyaret etmelerini öneririm.
Evet, şu yarışmadan biraz söz edelim. Fuar boyunca katılabilecekleri bir yarışma mı?
Fuar boyunca engellilerin katılabileceği bir yarışma. Onlara giriş ücretsiz, yaptıkları resimleri bırakıyorlar. O standa gelen, o arkadaşların yaptığı resimlerden alan insanlar da kumbaraya bir para atıyor. O para da Türk Eğitim Vakfı'na çocukların yetişmesine yönelik bir fon olarak
Çok güzel. Peki şu anda bizi Ankara dışından dinleyen dinleyicilerimiz vardır belki. Engelli bir yakını ya da engellinin kendisi dinliyordur. Belki onun da paylaşmak istediği bir resim, bir fotoğraf vardır. Onlara da açık mı? Katılabilecekler
Tabii, herkes katılabilecek. Hı-hı. Fuara gelen herkes katılabilecek. Hatta o standta bugün otururken bir engelli
ya posta
kardeşiniz...
Posta yoluyla mı gönderebilirler? Nasıl gönderebilirler resimleri,
orada
fotoğraflarını?
Yapıp, orada yapıyorlar genelde resimleri.
Hı hı. Onun için fuarın, buraya gelmesi
evet, gerekiyor. Buraya gelmeleri gerekiyor. Ama o galerimiz sürekli bu tür faaliyetleri sürdüren bir galerimiz. Engelli bir kardeşimiz bir resim yaptı. Ne olduğunu sorunca bu Murat Boz dedi. Ve ona gönderilmesini istedi. Biz de hatıra fotoğrafı çektirip arkadaşımız da Murat Boz'a gönderdik onu. Tabii bunlardan elde edilecek gelirlerin hepsi Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.
Evet, çok güzel. Peki geçen sene ilgi nasıldı fuara? Bu sene ilk günden biraz daha artış olduğunu söylediniz.
Geçen sene ilgi de çok fazlaydı. Fakat mekansal olarak bazı sıkıntılar yaşadık. Geç
aynı mekanda değil miydiniz?
Aynı mekandaydı ama mekanı geç teslim aldığımız için standlar sağlıklı bir şekilde oluşamadı. Üzerlerini tuval gibi bez gerdirecektik ama beceremedik. Çok kısa zaman vardı. 24 saatte yapmak gerekiyordu. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız vardı. Bu sene tamamen ahşap kullandık. Ve
istediğiniz
16
gibi oldu
ekiple
şey.
Çalışınca istediğimiz gibi oldu. Umarım bu ilgi devam eder 5 gün süresince ve Ankara bu fuara ev sahipliğini uluslararası boyutta devam ettirir.
Evet, umarız öyle olsun. Peki sizin başka faaliyetleriniz de vardır herhalde değil mi? Bu fuar bittikten sonra daha neler yapacak Art Ankara?
Art Ankara öncelikle 2 ayda bir periyodik olarak sanat konusunda dinletiler, söyleşiler gerçekleştirecek. Bizim amacımız, tabii biz nihayetinde bir katalojeriz. Sanatseverle sanatçı arasında bir organik bağ kurmaya katkı sağlıyoruz. Tabii Ankara'nın sanat piyasasının ve sanat ortamının gelişmesi için fuarlar çok büyük önem arz ediyor.
Evet.
Maalesef bizim kentimizde fuar alışkanlığı yeni yeni oluşuyor. Mekan yoktu. İlk kez işte Ato Kongrezyum yapıldı. Diğer mekanlarda fuar yapılması çok zordu. Umarız Akyurt'ta yapılan, gerçi sanat fuarının oraya gitmesi kolay bir iş değil. Ama Ankara gerçekten fuarlar kenti olabilir. Çünkü her şey İstanbul'da gerçekleşiyor. Hı hı. Oysa İstanbul zaten bir müze kent.
Evet.
Ona en az dokunarak bu tür faaliyetleri, olimpiyatları, fuarları Türkiye'nin farklı yerlerine kaydırarak bütün ülkenin kalkınmasına ve bu güzel etkinliklerden faydalanmasını sağlamak lazım. Ama ben inanıyorum ki İstanbul'dan sonra Ankara'da da böyle bir fuar anlamlı oldu ve büyüyerek güçlenecek.
Keşke ülkemizin her şehrinde olabilse.
Keşke. Mesela bugün fuarcılık sektörünün amiral gemisi Almanya'dır. Almanya'nın bütün kentlerinde fuarlar yapılır. Fuar merkezleri vardır. Bu fuar merkezleri yalnız fuar yapmak için değil, çok amaçlı. Konserden, toplantılara, birçok etkinliğe ev sahipliği yaparlar. Ama kalkınmanın da manivelesidir. Tabii bir sağlıklı bir düzenleme vardır. Bir fuar bir kentte yapılır. Onun belki alt dilimleri başka yerlerde yapılabilir. Ama mesela turizm fuarı yalnız Berlin'de yapılır. Ama kış turizmiyle ilgili başka kentlerde yapılan fuarlar olabilir. Veya otomotiv yan sanayi fuarı, otomekanika, 500 bin kişinin katıldığı dünyanın çok önemli fuarlarından bir tanesidir. 8 bin, 9 bin katılımcı var yalnız fuara. Ama yalnız Frankfurt'ta olur. veya ev tekstili gene Heim Tekstil yalnız Fıran Kurtoğlu. Biz de keşke tarım fuarını Urfa'da yapabilsek, ne bileyim lojistik fuarını Mersin'de yapabilsek, evet. Erzurum'da evet. hayvancılık fuarını yapabilsek de ülkemizin tüm kentleri bu şeyden faydalansa. Çünkü Türkiye gerçekten Avrupa'dan doğuya doğru kayıyorken fuarcılık sektörü özellikle Dubai'de, Rusya'da ve Çin'de belirli bir yapıya ulaştı. Ki bunların tam ortasında olan, ki son ekonomik yapılanmalarla, yaptırımlarla işte vize kolaylığı olsun, coğrafi olarak üstünlüğümüz olsun, komşu ve çevre ülkelerle kurulan diyalog olsun, Türk Hava Yolları'nın başarılı çalışmaları olsun, Türkiye'yi gerçekten bir fuar hub'ı yapabilirdi. Ama biz bunu çok cömertçe bir miras gibi, miras yedi gibi bu fırsatı harcadık diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha farklı yaklaşılır, daha sağlıklı bir
umarız öyle olsun olur. Çünkü bu tür fuarlar insanın ilgi alanına göre ufkunu açan, duygularını besleyen, hatta stresten de uzaklaştıran.
Kesinlikle görerek algılamak belki de en iyi öğretilerden bir tanesi. Çok daha fazla şeysi var, çok daha fazla algılanıyor. İnsanlar görünce ona bir katma değer katabiliyorlar ama okumakla şeyle televizyondan bakarak biraz zor. Çünkü fuarlar beş duyuya hitap eden organizmalardır. Dolayısıyla fuarcılık belki de toplumun kalkınmasında önemli bir manevra olabilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım 9-13 Mart tarihleri arasında sanat severlerle buluşacak dedik Art Ankara 2. Çağdaş Sanat Fuarı ve 10 ile 20 arası, evet, 20 saatleri açık. Arasında ziyarete açık dediniz ve daha sonra inşallah yurt dışından dinleyicilerimizle de buluşacaksınız.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz, ben efendim teşekkür size. Ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyiciler, Atis Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilgin Aygül'dü konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve şimdi müzik.
Nasıl olur da bir kere seni sevdiğimi daha söylemeden bırakır giderim. Dilime bir kilit vurup saklasaydı sözüm, söylerdi gözlerim. Ne sahne solak kayar hiç kımıldamadan, seni gösterir hep şu gönül pusulam. Ama gelince yan yana kilitlenir kalırım, edemem bir kelam. Sana ancak böyle şarkılarımla seslenirim o zaman. Kırıkları acıtır canımı, haberin bile yok, ağlarım içimi. Yine gelince ilkbahar erguvallar çar, gözyaşım yerine. Sana ancak böyle şarkılarımla seslenirim o zaman. Sen arma, başka yolu yok inan.
Nasıl
15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Sayın Buket Barlas Vehter var. Merhabalar, iyi günler, selamlar, sevgiler, saygılar Türkiye'de.
Merhabalar, biz de sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Münih'te çok ilginç bir kampanya var. Dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Münihli sanatçı Chris Bliha bugün başlayan bir gözlük bağışı kampanyası için çağrıda bulunuyor. Nedir bu kampanyanın esası, neler aktaracaksınız bizlere?
Evet, Münihli sanatçı Chris Bliha Sınır Tanımayan Gözlükler isimli kuruluşa destek vermekte. Fransız-Alman ortak girişimi olan ve 1974 yılından beri faaliyet gösteren bu organizasyon yılda yaklaşık 80 bin gözlüğü ihtiyacı olanlara ulaştırmaya çalışıyor. Münih'teki gözlük bağış kampanyası ise sizin de belirttiğiniz gibi bugün başlayan 17 Mart Perşembe gününe kadar sürecek. Münihli sanatçı daha önce de bu tip bağış kampanyalarına destek vermiş ve galerisinin kapılarını açmıştı. En son Aralık 2015'te birçok insanı harekete geçiren sanatçı, Münihlilerin kullanmadıkları gözlükleri bağış olarak vermelerini sağlamıştı. Birçoğumuzun evinde, kenarda, köşede, bir çekmecede kullanılmadan duran eski gözlüklerin tekrar değerlendirilmesini sağlayan bu bağış kampanyasına olan ilgi yoğunluğu, sanatçıyı Sınır Tanımayan Gözlükler isimli kampanyaya tekrar destek vermeye yönlendirmekte. Ben sizlere biraz bu uluslararası organizasyondan bahsetmek istiyorum.
Evet, lütfen.
Fransız-Alman ortak çalışması demiştik. Şöyle ki, kar amacı gözetmeyen bu kuruluş Fransa'da Sınır Tanımayan Gözlükler adı altında faaliyet göstermekte. Almanya'da ise Dünya İçin Gözlük adıyla çalışmalarını sürdürüyor. Farklı iki ülkede faaliyet gösterdikleri için iki farklı isim söz konusu. 42 yıldan beri bu alanda çalışmalar yapmakta olan organizasyon, bağışlanan gözlükleri ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırmakta. Önceleri Afrika ülkelerine bağış yapılmaktayken, daha sonra dünyanın başka yerlerinde de ihtiyaç olduğu tespit edildiği için Güney Amerika ve Asya'daki bazı ülkelere de gözlük bağışı yapılmaya başlanmış. Böylece yılda yaklaşık 80 bin adet gözlük 60 civarındaki ülkede, özellikle maddi imkansızlıklar nedeniyle gözlük edinemeyen insanlara bağış kampanyası aracılığıyla ulaştırılmış oluyor. 17 Mart Perşembe gününe kadar Münihliler de eski gözlüklerini Müllerstraße 43 numaraya götürerek bu kampanyaya katılabilirler.
Evet, bir başka proje daha var galiba, 1 dolarlık gözlük.
Evet, ona da değineceğim. Şimdi ben size Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklamasından da bahsetmek istiyorum.
Lütfen, buyurun.
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre dünyada yaklaşık 150 milyon insan gözlük kullanmaya ihtiyacı olsa da çeşitli imkansızlıklardan dolayı gözlüksüz yaşamak zorunda. Buradaki en büyük sorun, bazı ülkelerde görme bozukluğu olan insanların görme testi yaptırabilme imkanlarının bile olmaması. Ve ya gidebilecekleri doktor yüzlerce kilometre uzakta, ya da bir şekilde görme testini yaptırabilseler bile pahalı satılan gözlükleri satın alabilecek durumda değiller. Yani maddi imkansızlıklar büyük bir sorun. Bu da çok olumsuz gelişmelere yol açabiliyor. Çocuklar için gözlük daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek demek. Görme zorluğu olan bir çocuk belki de okuma yazmayı gözlüğü olmadığı için öğrenemiyor veya bu konuda çok zorluk çekiyor. Dolayısıyla bu yüzden belki ileride herhangi bir meslek edinemiyor. Yetişkinlerde ise mesleğini daha iyi icra edebilmek ve iş imkanlarını artırabilmek için gözlüğe ihtiyaç var. Yaşlılar için desek yine çok önemli. Başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürebilmek için yaşlılar da gözlüğe ihtiyaç duymaktalar. Şimdi bu bağlamda ben sizlere 1 dolarlık gözlük isimli başka bir girişimden de bahsetmek istiyorum. Bu projede üretim masrafı sadece 1 dolar civarında olan gözlükler ihtiyacı olanlara ulaştırılmakta. 2012 yılından beri uygulanan bu proje birçok ödüle de layık görülmüş. Fikir sahibi burada Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşamakta olan Martin Aufmuth isimli bir matematik ve fizik öğretmeni. Kendisi oldukça yoğun bir ön çalışma sonucu bükülebilir özelliği olan ince çelik telden sağlam ve ekonomik bir gözlük çerçevesi üretmeyi başarmış. Ayrıca üst yüzeyi sertleştirilmiş ve çabuk çizilmeyen polikarbonat isimli sağlam bir maddeden ise gözlük camları imal edilmekte. $1 gözlük isimli bu proje şöyle uygulanmakta. Gözlük yapımı için gerekli tüm malzemelerle ihtiyaç duyulan ülkelere gidiliyor ve öncelikle ilgi duyanlara gözlük yapımı öğretiliyor. Tabii ki görme bozukluğu olan kişilerin kaç numara gözlüğe ihtiyaç duyduklarını da tespit edilmesi gerekmekte. Bu işlem için yaklaşık 2 haftalık bir eğitimden geçirilen kursiyerler daha sonra $1 gözlükleri üretip ihtiyacı olanlara çok düşük bir fiyata satıyorlar. Ve böylece kendileri de iş imkanına sahip olup kendi geçimlerini de sağlıyorlar. Tabii ki görme bozukluğu olanlar da bu projeden yararlanıp çok uygun bir fiyata gözlük sahibi oluyorlar. Şu anda aralarında Etiyopya, Ruanda Cumhuriyeti, Brezilya ve Bolivya'nın da bulunduğu 7 ülkede çalışmalara devam edilmekte. Burada Bavyera Eyaleti'nin Erlangen isimli şehrinde bulunan bu organizasyonun genel merkezinde çoğu gönüllü olarak çalışan yaklaşık 40 kişilik bir ekip tüm bu çalışmaları planlıyor ve uygulanması için girişimlerde bulunuyor. Kar amacı gözetmeyen bu organizasyona ilgi de çok büyük. Proje 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bir toplantıda bilim insanlarına ve katılımcı ülke temsilcilerine tanıtılmış.
Evet.
Martin Aufmuth yine Ocak 2015'te UNESCO tarafından düzenlenen başka bir toplantıda ise bu $1 gözlük hakkında bilgi vermiş ve daha çok insana ulaşabilmesi için de çalışmalarına devam etmekte.
Çok güzel kampanya ve projeler bunlar gerçekten aslında artarak tüm ülkelere, şehirlere yayılması dileğiyle diyelim ve bugün için çok teşekkür edelim size sevgili Buket Barlas Fehter. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz.
Nereden aklıma esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz.
Sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz
saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor, bir de bana sor.
Hayat keyif demek, biliyoruz aklımızda hep yemek. Ne nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Ve köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizlerle beraber. Merhabalar, hoş geldin sevgili Özgür.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, evet. Ben şimdi burada daha tarife geçmeden önce fotoğrafı gördüm. İnanılmaz güzel bir şey görünüyor.
Churros.
Churros, ne bu churros?
İspanyol çöreği olarak geçiyor. Bizim halka tatlıya benzer. Ama bu şerbetli değildir. Bunu
halka
çikolatalı yaparız.
Halka tatlının düzü sanki değil
düzleri,
mi?
Yok, o şekil istediğimiz şekli verebiliriz.
Öyle mi?
Churros'ta.
Çok güzel görünüyor.
Ama orijinali genelde çubuk şeklindedir. Düz şekilde yapılır. Üzerinde tarçın ve şeker vardır kaplama olarak. Ondan sonra da çikolata sosa batırılır. Ve ondan sonra afiyetle yenir, çıtır çıtırdır. İçi pamuk gibidir. Çok lezzetlidir. Yapımı da aslında çok zor değil.
Az zor.
Bizim halka tatlıya benziyor yapılışı da. Yani hamurunun hazırlanmış şekli. Çok lezzetlidir. Eğer İspanyol ya da Latin Amerika yemeklerine meraklılarsa mutlaka yapsınlar, denesinler. Görecekler çok lezzetli, vazgeçemeyecekler. Muhteşem bir tatlı.
Halka tatlısının önüne geçebilecek bir tatlı mı?
Şimdi bizim olduğu için geçemez.
Geçemez tabii.
Ama biz şerbetli seviyoruz ya. Şerbetli olunca zaten akan sular duruyor
bunda
bizde.
Bunda şerbet yok.
Yok, şerbetsiz bu.
O üstündeki
şeker ve tarçın.
Şeker ve tarçın.
Evet, sıcakken yani kızarttıktan sonra churros hamurunu şekere ve tarçına buluyoruz. Böylelikle onu da içine emiyor. Ve biraz daha böyle mat ve kuru gibi duruyor. Daha sonra çikolata sosu batırıp
muhteşem
yiyoruz. Bir taraftan da ağzımızın suyu
görünüyor.
Akıyor.
Evet, o zaman hadi hemen,
hemen
tarif
anlatalım.
Edelim.
Şimdi önce churros'u yapmak için hamurumuzu hazırlamamız lazım. 2 su bardağı un, 1 su bardağı su, 3 adet yumurta tamamı, yarım su bardağı tereyağı, 1 çay kaşığı da tuza ihtiyacımız var. Kızartmak için 2 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Şimdi artık kızartma yağları çıktı özel. Sadece kızartma için kullanılanlar, onları da artık tercih edebilirler. Çok daha efektif sonuç alınıyor çünkü kızartmaya özel yapıldığı için. Servisi için de 1 su bardağı toz şeker bulamak için. Yarım su bardağı süt, oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu genel için geçerlidir.
Bu püf noktası.
Tereyağı için de aynısı geçerlidir. 2-3 paket bitter çikolata. Eğer sütlü seviyorlarsa, yani daha çok sütlü seviyorlarsa normal çikolata da kullanabilirler. Ve toz tarçın. Önce hamurumuzu hazırlayacağız. Nasıl olacak? Suyu, tereyağı ve tuzu bir tencereye koyup orta ateşte pişireceğiz. Tuhaf geliyor önce.
Evet.
Niye acaba?
Yani hepsini pişireceğiz.
Yani bildiğiniz pişecek. Piştiğini hissedeceksiniz zaten. Ondan sonra altını kısacağız. Üzerine yavaş yavaş unu ekleyerek karıştırmaya başlayacağız. Ve kısık ateşte o un toparlanana kadar, o malzemeyi toparlayana kadar, sanki bir helva kıvamına gelene kadar onu karıştırarak pişireceğiz. Hamur toparlandıktan sonra ocaktan alıp biraz dinlendireceğiz. Sonra üzerine yumurtaları tek tek ve yavaş yavaş. Temperleme yapıyorduk ya, hatırlıyor musunuz?
Evet.
O temperlemeyi yapıyormuş gibi düşünelim. Yani pişmesini engelleyerek yavaş yavaş azar azar sadece karıştıracağız.
Ocağın altı açık tabii bu arada.
Yok, hayır.
Kapattık.
Aldık kenara, dinlendirdik dedim ya.
Ha, evet.
Ocaktan alıp biraz dinlendiriyoruz. Hafif böyle ılıdıktan sonra da pişmemesi için yumurtayı teker teker ve karıştırarak ekliyoruz, alt üst ediyoruz. Sonra yumuşak ve biraz yapışkan bir hamur haline dönüşüyor. Bu lokma hamuru vardır ya bizdeki.
Evet.
Ona benzer böyle sünen, yumuşak bir hamur haline geliyor. Daha sonra bunu krema sıkma torbalarının içine doldurup, eğer elimizle yapabilirsek, düz hale getirebilirsek elimizle. Ama yapışkan olduğu için çok zor. Bir hamur sıkma ya da şekil torbasına koyup, yoksa herhangi bir buzdolabı poşetini bunun için kullanabilirler. Bir köşesini, alt
şu
köşesini
hani
çapraz keserler.
Tırtıl kurabiye yaparız.
böyle. Evet. Ondan olur mu acaba? O yumuşak mı kalır onun içine biraz?
Ya o da olabilir.
Hani böyle tırtıklı.
Tırtıklı. Tırtıklı. O da olabilir. Yani olmaması için bir sebep yok. Onu yok, da kullanabiliriz. Evet. Onların huni gibi uçlu olanları vardır.
Evet, işte onlarla demek yapılır. İstediğim o.
Onlarla yapılır. Problem değil. Ama çok basittir. Hiç gerek yok. Bir naylon poşet, bir buzdolabı poşetinin ucunu çapraz keserek tırtıklı. Aynı şeyi elde edebiliriz aslında.
Elde edebiliriz, evet.
Sonra yaptığımız bu çuros hamurunu 2 su bardağı sıvı yağ iyice kızdırdıktan sonra, ki biraz derin yağ olması gerekiyor ki tutsun. Yani az yağla yapmak bunu çok zor.
Evet.
Yapışır. Krema sıkma aletiyle uzun tulumba tatlısı gibi çubuk çubuk yağın üzerine döküyoruz. 3 ya da 4 tane koyalım.
İstediğimiz uzunlukta.
Tabii o bize bağlı. Küçük küçük de yapabiliriz. Uzun uzun da yapabiliriz. 3 ya da 4 taneden fazla koymasınlar. Çünkü birbirine deyip yapıştığı zaman ayıramazsınız. Ayrı ayrı olsun ve yapışmamaları için de bir spatula ile ya da bir kaşıkla onları böyle kontrol ederek birbirine değmeden belli bir kızarma noktasına geldikten sonra yapışmazlar.
Evet. Ama rengini görüyoruz zaten.
Böyle çok güzel bir rengi var. Böyle portakal rengine yakın bir renk olacaktır. Evet. Sarımsı, altın sarısı.
Tulumba tatlısı renginde.
Renginde, evet. Aynen öyle. Daha sonra çürosları yani istenilen ebatta, boyutta kızarttıktan sonra kağıt havluya alıyoruz. Az bir şey yağını emdiriyoruz. Çok yağlı olmasını istemiyoruz. Evet. Sonrasında bir kabın içerisine tarçın ve toz şekeri koyup o sıcakken, yani yağını birazcık emmişken, hala emme potansiyeli varken alt üst ediyoruz, çeviriyoruz, üzerine serpiyoruz. Ondan sonra da tabağımıza koyuyoruz.
Bu kadar.
Bu kadar. Sonrasında çikolatasını hazırlamak var. Yani o sosumuzu hazırlamak var.
O da önemli.
O da önemli. Çünkü kuru kuru bunu boş boş yediğiniz zaman biraz yavan gelebilir. Yarım bardak süt, 2 tablet bitter çikolata. Dediğim gibi sevmeyen varsa, bitter ağır geliyor bana diyen varsa normal çikolata, sütlü çikolata kullanabilirler. Bunu bir tencerede çikolata tamamen eriyene kadar spatula ile ara ara karıştırarak Ben Marie usulü. Yani altımızda bir sıcak su var kasede. Üzerine bir boiler dediğimiz metal kabın içinde ya da cam kabın içinde. Karıştıra karıştıra suyun buharında erimesini sağlıyoruz. Sonra çikolatayı geniş bir kaba alıyoruz. Birazcık ılıtıyoruz. Çünkü yüzeye yayıldığı zaman ılayacaktır. Sonra onu bardaklara koyuyoruz. Ya da kaselere ya da küçük sosluklara. Hiç fark etmez ne istiyorlarsa. Çuroslarımızı batırıp batırıp afiyetle yiyoruz.
Süper.
Çok güzel.
Evet, çok afiyet lezzetli. Olsun, denesinler. Ben şöyle söyleyeyim. Senin hemen bütün tariflerini deniyorum evde. Gerçekten çok lezzetli. Fotoğraf paylaşmadığıma bakma. Dinleyicilerimiz de benim gibi deneyip paylaşmıyorlar herhalde diye düşünüyorum. Evet, gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. Bu da denemeye değer o lezzetlerden
bence
bir tanesi.
Bence de öyle. Bence de öyle. Çok güzel, çok keyifli. Ki haftaya da empanada yapma niyetim var.
Empanada.
Empanada da bizim içinde böyle peynirli puf böreklerimiz vardır ya. Onun biraz Latin Amerika tarzı. Bu aralar biraz Latin Amerika'dan gideceğiz.
Evet. Onu güzel da, ama değişik
tabii, tabii.
Tatlar.
Portekiz'de ve işte Meksika'da o taraflarda çok yapılır empanada. Haftaya da onun tarifini vereceğim. Saç örgülü empanada yapacağız. Çok güzeldir, çok lezzetlidir. Bu arada geçen hafta soracaktım. Bu hafta soralım istiyorum. Bir sorum var.
Nedir o?
Dinleyicilerimize soralım. Doğru cevabı bilen bir dostumuza da ben bir tarif kitabı hediye edeyim.
Aa, çok güzel.
Böyle bir şey yapalım.
Ben de cevap versem oluyor mu?
Olur, olur. Sen peki, de versen tamam. Olur. Bakalım bilebilecek misin? Tarihte aşçıların kazandığı bir savaş var. Acaba aşçıların kazandığı bu savaş hangi savaş?
Ben biliyordum. Biliyordum ama hatırlamıyorum.
Neydi?
Neydi?
Evet.
Evet. Soralım o zaman dinleyicilerimize.
Acaba hangi savaşı aşçılar kazanmışlardır?
Peki ne zamana kadar?
Haftaya kadar zamanımız
haftaya
var.
Haftaya kadar mail atabilirler.
Mail atabilirler.
O zaman mail adresimizi hemen hatırlatayım ben.
Hatırlatalım.
hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da ulaşabilirler.
Tabii ki.
Doğru cevabı versinler.
Bakalım kim bilecek doğru cevabı ve yemek tarifi kitabını kime hediye edeceğiz?
Evet, sorumuzu da tekrarlayalım istersen.
Tarihte aşçıların kazandığı, böyle kepçelerle, satırlarla kazandığı bir savaş var. Acaba hangi savaş?
Evet.
O savaşın adını soruyoruz. Bize ulaşsınlar haftaya kadar. Çok doğru cevap gelirse çekilişte aralarından bir dinleyicimize hediye edelim.
Evet, çok güzel. Ben biliyordum ama hatırlayamıyorum. Niye hatırlayamıyorum diye de kızıyorum şimdi kendime. Ben o şansımı kaybettim. O şans dinleyicilerimizin olsun.
Evet.
Evet, bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr adresine ya da Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızı da biliyorsunuz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda ulaşmanız, cevaplarınızı oralara da yazmanız mümkün. Bu kitabı kaçırmamalarını tavsiye
ediyorum dinleyicilerimize.
Çok güzel bir
tarif kitabı vereceğim onlara.
Süper.
Bayılacaklar.
Evet, gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için.
Ben teşekkür ediyorum. Sevgili afiyet
Özgür.
Olsun.
Bakalım haftaya şanslı dinleyicimiz
kim olacak?
Kim olacak?
Biz
bizim
de merak
bu
ediyoruz.
Şimdiye kadarki paylaştığımız tariflerde var mı içerisinde?
Olanları
yoksa
da var.
Olanları
onun
da var.
Dışında çok özel tarifler var. Çok güzel tarifler var. Bayılacaklar.
Evet, kesinlikle.
Hem anlatımı çok kolay, çok kolay ölçülerle. Böyle gramla değil de kaşıkla bardakla anlatılan çok güzel bir tarif kitabı.
Evet.
Hediye edeceğiz.
Evet, gerçekten çok hoş, çok güzel. Tüm dinleyicilerimize bol şans dileyelim, başarılar dileyelim. Sana da çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çurosu da denesinler.
Evet, mutlaka ben de deneyeceğim ama kitap şansımı kaybettim. Görüşmek üzere haftaya.
Hoşçakalın.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladı. Kumanda masasında Baykal Alavant vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten sizlere yine merhaba diyeceğiz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimiz olacak tabii ki. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri de yine radyolarınızın başına bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Yamuk.